Ayrım 50, Duvar, Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan. Sayfa 419. Duruşmanın kaydı silindi mi? İlhan Ünhan öldürüldüğünde ağabeyi Orhan Ünhan Maltepe cezaevinde tutukluydu. Cinayetten 2,5 ay sonra Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık avukatları bu duruşmanın sekbiz ile kaydedilmesini özellikle talep etmişti. Ancak duruşma bittikten sonra sekbiz sisteminin arızalı olduğu ve duruşmanın kaydının yapılamadığı açıklandı. Bu duruşmanın tutanağında sadece Orhan Ünhan'ın konuşmaya başladığı saat ile konuşmasının sona erdiği saatler yazıyordu. Son bölümde ise mahkeme başkanının katibe yazdırdığı karar vardı. Kararda sanık Orhan Ünhan hakkında duruşma savcısına yönelik bu celsedeki beyanları nedeniyle bilirkişi ses ve görüntü dökümü yapıldıktan sonra gereğinin takdir ve ifası için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına yazıyordu. Yani Orhan Ünhan'ın duruşma savcısına hakaretler ettiği anlatılıyordu. Orhan Ünhan, sekbiz kaydının duruşmada yargıda örgütlenmiş bir çeteyi deşifre ettiği için yok edilmek istendiğini savundu. İddiaya göre yok edilen duruşma kaydında bazı HSK üyeleri, İstanbul yargısındaki yöneticiler, hakimler hakkında isimlerini de vererek rüşvet iddialarında bulunmuştu. Rüşvetle mahkeme kararlarını belirleyen ve pelikancılar olarak bilinen İstanbul Grubu isimli bir örgütlenme olduğunu savunmuştu. İddiaya göre bu duruşma kaydında Orhan Ünhan, Bakırköy Adliyesi'ndeki eski komisyon başkanı Recep Karaman'ın avukatlarına aktardığı bilgileri açıkladı. Orhan Ünhan daha önce hakkında suç duyurularında bulunduğu için Karaman'ın avukatlarına bilgiler verdiğini söylüyordu. Bu duruşmada Orhan Ünhan'ın şunları söylediği öne sürülüyordu. Yargı içerisinde Fethullahçı terör örgütü gibi bir çete vardır ve Bakırköy başsavcısı da bu çetenin üyesidir. Bunu söyleyen kimdir? Bunu söyleyen yıllardır burada Adalet Sarayı'nda başkanlık yapıp komisyon başkanı Recep Karaman'dır. Kendisi de bununla ilgili mahkeme istediği takdirde gelip ifade vereceğini söylemiştir. Recep Karaman hakkındaki tahliye kararlarını kaldıran 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı M.Y.'ye emeklilik kartını almaya geldiğinde neden tahliye kararlarını kaldırdığını sormuş. Hakim M.Y. İstanbul grubunun kendisine baskı yaptığını, Burhan Kuzu'nun defalarca aradığını söylemiş. Recep Karaman avukatlarıma ben mahkemeye kesinlikle müvekkilinizin aleyhinde baskı yapmadım. Müvekkilinizin tutuklu kalması için mahkemeye her türlü baskıyı yapan yargı camiası içinde ayyuka çıkmış İstanbul grubu. Yargı içerisinde bu grup HSK'ya atama, terfilere dayatma, müdahale etmek ve özellikle İstanbul'daki önemli davaların tamamına müdahale ve etki etmektedirler. Bakırköy Başsavcısı İstanbul grubunun adamıdır. EG yani duruşma savcısı Bakırköy Başsavcısının adamıdır dedi ve devam ederek şu bilgileri verdi. Recep Karaman tutuklu kalmam için Burhan Kuzu'nun ilgili hakimleri defalarca aradığını anlattı. HSK 1. Dairesi'ndeki kimlerin, hangi üyelerin bu davalardan rüşvet aldığını, 10 milyon avro rüşvet aldığını, bunlar ile ilgili istihbarat örgütlerinin yaptığı çalışmalar var. Orhan Ünhan bu duruşmadan 4 ay sonra yeniden hakim karşısındaydı. Bu duruşmada İstanbul grubuna yönelik suçlamalarına devam etti. Cübbenin arkasından çıkıp da bana mafyaya havale etmeler, ulan her yeriniz sizin mafya olsa ne olur, onun için fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bunlarla ilgili devlet büyüklerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Adalette yeni bir tasfiye süreci başlayacaktır. Bunu not edin Sayın Başkanım. Geçen duruşmada söylediğim İstanbul grubu ile ilgili adalette yeni bir tasfiye süreci başlayacak. Ya hukukta böyle bir rezillik olabilir mi? FETÖ gitti bu geldi, ne farkı var? Sekbiz kayıtları yok diyorsunuz. Mahkeme kayıtları bende var. Hem sesli hem görüntülü. Bu kayıtların Ankara Gölbaşı'nda 3 ayrı yerde kayıt yapıldığını savcılar bilmiyor mu? Neden buradan kayıtları istemiyorsunuz? Bunlarla ilgili ses kayıtlarına müdahale edildiği, seslerin silindiğine dair bilirkişi raporları vesaire hepsi var. Orhan Ünhan bu duruşmada tahliye edildi. Bu kez üst mahkeme tahliye kararını iptal etmedi. Ancak Orhan Ünhan Bolu'da 2011 yılında 113 kilo eroinin yakalanması ile ilgili davada 12,5 yıl hapis cezası almıştı. Bu karar kesinleşmişti. Bu nedenle cezaevinden çıkamadı. Daha sonra Belçika'dan Türkiye'ye iadesindeki bir şart nedeniyle tahliye oldu. Karakola belirli zaman aralığında imza vermesi koşuluyla bırakılmıştı. Karar duruşması 21 Ekim 2019'da görüldü. Orhan Ünhan ve tüm sanıklar beraat etti. Yani Zindaşli'nin kızı ve şoförünün öldürüldüğü olay faili meçhul olarak kaldı. Ünhan sizi öldürecek. Ancak skandallar zinciri bitmemişti. 1 Kasım 2020'de Burhan Kuzu'nun koronavirüs nedeniyle öldüğü açıklanmıştı. Ama 10 ay sonra onun da suçlandığı olaylarla ilgili yeni bilgiler ortaya saçılıyordu. Gazeteci İsmail Saymaz 9 Eylül 2021 tarihinde Baronlar Savaşı Yargıya Sıçradı başlıklı bir yazı kalem aldı. Orhan Ünhan yargılandığı mahkemece 3 kez tahliye edilip 3'ünde de üst mahkeme bu kararları iptal edince Burhan Kuzu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 7 Mart 2019'da ifadesi alınan Orhan Ünhan, Burhan Kuzu'nun talimatıyla Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Recep Karaman tarafından tahliye edilmemesi için hakim M.A.'ya baskı yapıldığını ileri sürmüştü. Ünhan ayrıca Bakırköy Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık'ın verilen tahliye kararlarına itiraz etmesi için duruşma savcısına müdahale ettiğini iddia ediyordu. İfadesinde bu bilgileri kimden aldığımı açıklarsam yer yerinden oynar dedi. Habere göre aynı günlerde Türkiye'ye giren ve Orhan Ünhan ile bağlantılı olduğu öne sürülen iki kişinin üzerinde Recep Karaman ve Zülkarneyn Kısık'ın adresleri çıktı. Recep Karaman ve Zülkarneyn Kısık'a Ünhan sizi öldürecek bilgisi ulaştırılmıştı. Bu bilgilerin kayıtları silinen duruşma ile ilgili iddialarla tamamen tutarlı olması dikkat çekiyor. Recep Karaman öldürülme korkusuyla Ünhan'ın avukatını arayıp kahvaltıda buluştu. Ünhan'ın duruşmada anlattıkları yaşandı. Karaman iddiaya göre bu görüşmede Ünhan'ın tahliyesinin kendileri değil, iktidar yanlısı hakim, savcı, avukat ve polislerden oluşan İstanbul grubu tarafından engellendiğini söyledi. Burhan Kuzu ile İstanbul grubunun adamı olarak suçladığı Bakırköy Başsavcısı Sırrı Toplu Yıldız'ın hakim ve savcılara baskı yaptığını savundu. Recep Karaman bu bilgileri Orhan Ünhan'a iletmesi için avukatına anlatıyordu. Kayıtları silinen bir sonraki duruşmada iddiaya göre Orhan Ünhan bunları söylemişti. Cezaevinde iki savcı bir polis. Bu sırada iki savcı ve bir polis Orhan Ünhan'ı yattığı Maltepe cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretçilerden biri Orhan Ünhan'a "Başsavcı Sırrı Top Yıldız'ın hiçbir suçu yok. Tahliyeni Recep Karaman ve Zülkarneyn Kısık engelledi." dedi. Recep Karaman ve Zülkarneyn Kısık bunu öğrendiklerinde yargı içerisinde savaş başlamıştı. Recep Karaman, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanlığından alınarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi Başkanlığına atandı. Zülkarneyn Kısık ise Büyükçekmece Başsavcı Vekilliğine getirildi. Ancak susmadılar ve 1 Kasım 2019 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na çok büyük bir skandalı gündeme getirecek dilekçe verdiler. Dilekçelerde o dönem İstanbul Başsavcı Vekili olan Hasan Yılmaz ve Bakırköy Başsavcısı Sırrı Toplu Yıldız'ı suçladılar. Zülkarneyn Kısık dilekçesinde İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'ın yanında bir savcı ve Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden bir görevliyle cezaevindeki Orhan Ünhan'ı ziyaret ettiğini savundu. Kısık dilekçesinde şunları yazmıştı. Ünhan'ın Bakırköy başsavcısı hakkında kanaatini değiştirmesi için Hasan Yılmaz'ın bir savcı ile Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden görevli ile ziyarete gittiği, sanığa tahliye kararına itiraz talimatının Kısık tarafından verildiği, itiraza bakan mahkeme başkanını Karaman'ın yönlendirdiği ve Kuzu'nun yönlendirmesiyle tutuklu kalmasının sağlandığı bilgisinin verildiğini öğrendim. Orhan mahkemeye baskı yaparak tahliyesini önlediğimizi ve artık kaybedecek bir şeyim yok diyerek intikam alacağı ihbarını içeren ve tahliyesini talep eden dilekçe vermiştir. Mafyaya hedef gösterdi. Dilekçesinin devamında bizi mafyaya hedef gösterdiler diyen Kısık şöyle devam ediyordu. Ünhan'ın yargılandığı davada gerek soruşturma gerekse kovuşturma esnasında ne benim ne de komisyon başkanının müdahale etmediği, yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmediği bilinmesine rağmen mafya liderinin husumetini bize yöneltmesini, bizi hedef göstermeleri nedeniyle ihbarda bulunma mecburiyetinde kaldım. Dilekçesinde Orhan Ünhan'ın silinen duruşmada yaptığı iddia edilen konuşmanın içeriğini doğrulayan beyanlarda bulunan Kısık, İstanbul Başsavcı Vekili'nin ikinci kez Orhan Ünhan'ın yanına gittiğini iddia ediyordu. Kısık Recep Karaman'ın Orhan Ünhan'ın avukatıyla buluştuğunu şu sözlerle anlatıyordu. Hatta tutuklu sanığın hakkımda yaptığı değerlendirmelerin yanlış olduğunu, avukatı aracılığıyla kendisine iletmesini komisyon başkanımız istemiştir. Avukatın vekili olduğu tutuklu sanık Orhan'a gerçeği anlattığını öğrenen aynı ekibin yeniden cezaevine sanık Orhan'ı ziyarete gidip avukatının kendisini sattığı, verdikleri bilgilerin doğru olduğunu söylediklerini de duydum. Silinen duruşma tutanakları savcının dilekçesinde. Bu haberiyle silinen duruşma iddiasının çok önce savcı dilekçelerine konu olduğunu da öğrendik. Kısık dilekçesinde şunları ifade ediyordu. Tutuklu sanık Orhan'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısını suçlayan iddiaları ile ilgili ses ve görüntü kayıt cihazlarının bozuk olduğu belirtilerek kayda alınmadığı bildirilen, gayri resmi alındığını tahmin ettiğim duruşma tapesini haricen gördüm ve okudum. Bu sebeple yukarıda ifade ettiğim iddialarda bulunuyorum. Gerek komisyon başkanı Recep Bey'in gerekse başsavcı vekili olarak benim, tutuklu sanık Orhan'ın tutuklu kaldığı davada tahliye kararı verilmesine rağmen itirazla tutuklu kalmasını sağladığımızı ihbar ederek mafya lideri sanığın husumetinin hedefi haline getirilmemiz nedeniyle buna sebebiyet verenler hakkında ihbarda bulunuyorum. Daha önce ihbarımıza karşı duyarlılık gösterilmeyeceği, ihbar ettiğimiz kişilerle ilgili müracaat etmemiz nedeniyle soruşturma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağımız inancıyla müracaat etmedim. Bu sürecin sonunda Orhan Ünhan, Recep Karaman ve Zülkarneyn Kısık hakkındaki şikayetlerini geri çekti. Burhan Kuzu ve İstanbul grubunu suçlamaya ise devam etti. İsmail Saymaz, Orhan Ünhan'ın Hasan Yılmaz ile cezaevinde görüştüklerine dair iddiayı yalanladığını yazdı. Zülkarneyn Kısık ise bu dilekçeyi vermesinden tam bir yıl sonra Burhan Kuzu'nun ölümünden 25 gün sonra hayatını kaybetti. Ölüm nedeni Burhan Kuzu ile aynıydı, koronavirüs. Çok büyük bir skandalı ortaya koyan bu haber yayımlandığı sırada Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcısı ve HSK 1. Daire üyesiydi. Peker ifşasında yeni bilgiler. Sedat Peker'in 7 Ağustos 2021 tarihli tweet zincirinde bu dönemle ilgili yeni ve önemli iddialar yer aldı. Orhan Ünhan, Burhan Kuzu'nun kendisi hakkında yaptığı çalışmalar neticesinde bu süre zarfında cezaevindeydi. Ancak cezaevinde boş durmayarak kendisinin tutuklanmasını Burhan Kuzu'nun sağladığı yönünde birçok bilgi, belge toplayarak yargılandığı mahkemeye sunup tahliye olmayı başardı. Ve bunun akabinde de Burhan Kuzu'ya Bakırköy Adliyesi'nde dava açtı. Bu gelişmeleri basının, daha doğrusu Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz'ın devamlı haber yapması üzerine Burhan Hoca benimle irtibat kurdu. Ben bir arkadaşımla bir akrabamı arayarak Orhan Ünhan isimli kişiyle irtibat kurmalarını, ancak mümkün olduğunca benim adımı geçirmeyerek hem Burhan Kuzu'nun hayatına karşı bir düşmanlık beslememesi yönünde, hem de Burhan Hoca'nın aleyhinde açtığı davaları geri çekmesi yönünde ricada bulunun dedim. Orhan Ünhan haksızlığa uğradığına inandığı için ilkin olumsuz yaklaşsa da sonra Burhan Kuzu'nun aleyhine Bakırköy Adliyesi'nde açmış olduğu davayı geri çekti. Ancak rahmetli Burhan Hoca bu sefer de Orhan Ünhan'la dost olarak onun ricalarını yerine getirmeye başladı. Bu işler böyledir. Bir kere suçun parçası oldun mu ve bunun gelirinin tadına vardın mı dışına çıkamazsın. Orhan Ünhan'ın Bolu Adliyesi'nde var olan bir davasını kapatmak için Burhan Hoca Bolu Başsavcısıyla görüşmeye gitti. 2020 senesinin Temmuz veya Ağustos ayında bu görüşme gerçekleşti. Burhan Kuzu'nun HTS kayıtları çıkarıldığında söylediklerimin doğruluğu anlaşılacaktır ya da Bolu Adliyesi'nin ziyaret defterine bakıldığında. Ancak Burhan Kuzu Kasım ayında vefat ettiği için bu dosyayı neticeye vardıramamış, dosyanın düşümünü sağlayamamıştır. Fakat dedim ya, bir kere suç dünyasına girdi mi bundan çıkış artık yoktur. Orhan Ünhan bu sefer de kardeşini öldüren katillerden biri ve Zindaşti'nin avukatına kırmızı bülten kararı çıkarmak için 2020 senesinin yine Temmuz-Ağustos aylarında Burhan Kuzu'nun Interpol Daire Başkanı'yla görüşmesini istemişti. Burhan Hoca daha önce dostluk yaptığı Zindaşti'nin düşmanı olan Orhan Ünhan'ın her istediğini yerine getirmeye başlamıştır. Interpol Daire Başkanı'nın randevu defterine bakıldığında ve de Burhan Hoca'nın HTS kayıtları incelendiğinde dediklerimin doğruluğu kanıtlanacaktır. Van'dan cani suikasti. Sedat Peker, Burhan Kuzu'nun Zindaşti firar ettikten sonra Orhan Ünhan için çalışmaya başladığını iddia ediyordu ve bunları bilmiyorduk. Peker'in Twitter serisinde yer almasa da Burhan Kuzu'nun tahliye ettirdiği ve kayıplara karışan Zindaşti'nin Türkiye'deki faaliyetleri devam etti. 14 Kasım 2019 akşamı İstanbul Şişli'de yanında bir kişiyle sokakta yürüyen 37 yaşındaki İranlı muhalif Mesut Mevlevi Vardanjani arkasından koşarak yaklaşan tetikçinin açtığı ateşte öldü. Vardanjani mühendisti, İran Savunma Bakanlığı'nda insansız hava araçları, siber saldırılar konularında çalışmaları vardı. Bazıları onun için dahi çocuk diyordu. İran'ın eski cumhurbaşkanları Rafsanjani ve Ahmedi Nejad ile fotoğrafları sosyal medya hesabında duruyordu. İran'da muhalif düşünceleri nedeniyle hapsedilmiş, hapisten çıktıktan sonra 2018 yılında Türkiye'ye kaçmıştı. Yerleştiği İstanbul'da çok az kişiyle görüşen Vardanjani, sosyal medya üzerinden İran rejimi karşıtı yayınlar yapıyordu. Öldürülmeden 3 ay önce Twitter'da, "Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım, dua edin ben bu işi yapmadan onlar beni öldürmesin" diye yazmıştı. MOBS kameralarına takılan Vardanjani cinayetinde yanındaki arkadaşının hemen kaçması dikkat çekmişti. Tuzağı kuranın o olduğu ortaya çıkacaktı. İranlı adamın adı Ali Esfanjani'ydi. MIT'in soruşturması. Üzerinden kimlik çıkmayan kurbanın Vardanjani olduğu tespit edilince soruşturmada Milli İstihbarat Teşkilatı MIT devreye girdi. Suikasttan 1,5 yıl sonra hazırlanan iddianamede Zindaşti sanıktı. İddianamede Vardanjani'nin öldürülmesinde İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli kişilerin rol aldığı anlatıldıktan sonra Zindaşti'nin cinayeti organize ettiği öne sürüldü. Maslak'ta Said Karimiya'nın öldürülmesinin firari sanığı Ali Koçak'ın kardeşi Abdülvahap Koçak tetikçiydi. O da Ali Koçak gibi Zindaşti'nin çalışanıydı. Resmi kayıtlarda Zindaşti'nin şirketinde bahçıvan olarak görünüyordu. Soruşturmada tetikçi Abdülvahap Koçak ile cinayet anında Vardanjani'nin yanında bulunan Ali Esfanjani'nin buluştuğu tespit edilmişti. Ali Esfanjani'nin İran istihbaratına bilgi aktardığı ve Vardanjani'yi tuzağa çektiği öne sürüldü. Davada tutuklu sanıklardan biri İran İstanbul Başkonsolosluğu Nüfus İşleri Daire Başkanlığında görevli Muhammed Reza Nasırzade'ydi. İddianameye göre Ali Efsanjani'ye kaçması için sahte kimlik sağlamıştı. Ali Efsanjani'yi İstanbul'dan İran'a yasa dışı yollardan götüren Siyavaş Abazarı Şalamzarı ise ifadesinde Ali'yi İran'da 6-7 istihbarat görevlisi alıp hemen istihbarata götürdü dedi. Vardanjani cinayeti Türkiye gündeminde hak ettiği yeri kaplamadı. Oysa uluslararası boyutu olan bir suikasttı. Cinayetten sonra uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan ve ismini vermeyen Türk yetkililer suikasta İranlı diplomatların bağının tespit edildiğini anlattı. İran'ın suçlamaları reddettiği suikastla ilgili dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı rejim muhalifi Mesut Mevlevi'nin İstanbul'da öldürülmesi İran rejiminin sınır aşan saldırganlığının bir örneğidir dedi.
50. ayrımın sonu. Sayfa 426.